Ayrım 29.
Sayfa 283. Can Dündar'ın Fikriye kitabında olayın intihar değil cinayet olduğu yönünde bir anlatım yer alıyor. Fikriye'nin yeğeni Abbas Hayri Özdinçer, Fikriye belgeselinin yayınlanmasının ardından Can Dündar'ı bulmuş ve çocukluğundan beri dinlediği olayı şöyle aktarmıştı. Bize anlatıldığına göre halamı faytonu içinde sırtından vurulmuş olarak buluyorlar. Babam Enver Bey o gün halamın ölümünden haberdar edilmiyor. Ertesi sabah sivil polisler Çankaya'dan gelen şifahi bir emirle babamı Ankara'ya götürüyorlar. Babamın ısrarlarına rağmen halamın cesedi kendisine gösterilmiyor. Mezkür tabanca dahil merhumenin bütün şahsi eşyalarına el konuluyor. Babamın cesedi görmekte ısrar etmesine ve dava açma tehditine karşı hakim aynen şöyle diyor. Bu tabir şekvalar hakkınızda hayırlı olmayacak neticeler doğurabilir. Başınız sağ olsun Enver Bey. Hayri Özdinçer'in söylediğine göre babası daha sonra hastanede kalanları araştırmış ve alçaklar, katiller vurdular beni diyen bir kadının o gece hastaneye getirildiğini öğrenmişti. Can Dündar, Fikriye, Milliyet Yayınları İstanbul, 1992, sayfa 34. Fikriye'nin yakını Handan Hanım, Şemsi Belli'ye hatırladıklarını anlatırken, Ankara'da yayımlanan Hakimiyeti Milliye gazetesinde çıkan Fikriye'nin birkaç satırlık ölüm haberinden de söz ediyor. Fikriye'nin ölümünün ardından evlerinin sivil polisler tarafından basılıp Fikriye'nin bütün eşyalarının, çantalarının, yazıp da yollayamadığı mektuplarının, fotoğraflarının ve değerli hatıralarının götürüldüğünü söylüyor. Ancak baskınla ilgili düşüncesi, Paşa'nın haberi olamazdı şeklinde. Şemsi Belli, adı geçen eser, sayfa 99. Fikriye'nin ölümü Ankara'da onu yakından tanıyan çevre tarafından üzüntüyle ve derin bir sessizlikle karşılanmıştı. Muammer Bey ile Adeviye Hanım geliyor. Fikriye hayattayken Latife ile Mustafa Kemal arasında büyük bir soruna neden olmamışken ölümü ikisini de ağır biçimde etkilemiş, ölümün ağırlığı evliliğin üzerine çökmüştü. Fikriye'nin ölümünü izleyen günlerde Latife ile Mustafa Kemal arasında büyük bir kavga çıkmıştı. Ali Metin'in Fikriye'yi uğurladıktan 3-4 gün sonra yaşandığını düşündüğü olay anlaşıldığı kadarıyla ölümden sonra patlak vermişti. Fikriye Hanım'ın gitmesinden 3-4 gün sonra Atatürk ve Latife Hanım salonda oturuyorlardı. Köşkün havası iyiydi. Ben de o zaman nadir bulunan borulu bir gramofon çalıyordum. Vaktiyle cephede bir otomobilde bulup adını Trikopis koyduğumuz köpek yavrulamış, iki yavrusu ile oynuyordu. Atatürk evin havasından memnun olmuşlar, rakılarını ağır ağır yudumluyorlardı. Köpeklerin oynaşmalarını ve çok sevimli hallerini gören Atatürk, Latife Hanım'a dönerek ''Bak Fikriye ne güzel oynuyorlar'' deyince Latife Hanım fena halde bozularak baygınlıklar geçirdi. Ziya Orandı, adı geçen eser, sayfa 146-147. Mustafa Kemal'in Latife'ye o gün Fikriye demesi üzerine Latife'nin de çok öfkelenip ''Fikriye'yi öldüren sensin, sıra bana mı geldi? Hiç unutma Kemal, ben Fikriye değilim ve ben kendimi korumasını bilirim.'' dediği öne sürülüyor. Eriş Ülger, adı geçen eser, sayfa 113-119. Mustafa Kemal, Latife'nin tartışmayı bu kadar büyütmesine sinirlenmişti. Öfkesini belli eden bir tonda ''Latife!'' diye bağırdı. Latife gerginlikten bayılmıştı. Gözünü açtığında Mustafa Kemal'i başında görünce ona çekil demişti. Seni görmek istemiyorum. Latife yukarı çıkıp yatmıştı. Mustafa Kemal Paşa yukarı çıktığında Latife yatak odasında yoktu. Bitişik odaya taşınmıştı. İsmet Bozdağ'ın Atatürk ve Eşi Latife Hanım adlı kitabında yer alan kavga sahnesi büyük olasılıkla o gün Çankaya'da olanların duyumlarına dayanıyor. Ali Metin, Atatürk ellerinde olmayarak sebep oldukları bu olaya çok üzüldüler. İki gün sonra Latife Hanım'ın babası Muammer Bey'den Ankara'ya geleceklerine dair telgraf aldık. Telgrafı Atatürk'e gösterdik. Bir müddet düşündükten sonra Latife muhakkak tel çekmiş olmalı dediler. Nitekim yaptığımız incelemede Latife Hanım'ın kendi eliyle yazdığı telgrafı devriyelere vermek suretiyle Çankaya Postanesi'ne gönderdiğini öğrendik diyor. Salih Bozok, bu yatak odalarının ayrılmasına kadar varan bir kavga nedeni oldu diyor. İsmet Bozdağ, Latife ve Fikriye, sayfa 154. Latife ertesi gün yemeğini odasında yedi. Gelen telefonlara da cevap vermedi. Odasından çıktığı anlarda da asık bir yüzle dolaştı. Mustafa Kemal de ziraat okulundaki dairesine gitti. Sabaha doğru geldiğinde Latife yine odasına çekilip yatmıştı. Mustafa Kemal bunun üzerine Latife sabah kahvesini odasına getirene kadar onunla ilgilenmemeye karar verdi. Olaya annesiyle babasını katmasından da hoşlanmamıştı. 2 Haziran tarihli Cumhuriyet'te Muammer Bey kendisiyle yapılan bir konuşmada Haziran'ın ilk günlerinde Ankara'ya gideceğini söylüyor. Anlaşılan Fikriye'nin ölümü üzerine kızını görmek istemişti. Latife'nin kendilerini çağıran telgrafı tam da o sırada gelmiş olmalı. Eriş Ülger, adı geçen eser, sayfa 113-119. Boşanmak istiyorum. Adeviye Hanım ile Muammer Bey Latife'nin telgrafı üzerine Çankaya'daydılar. Latife ile konuşurken Mustafa Kemal Paşa'dan yanlarında kalmasını rica ettiler. Boşanmak istiyorum dedi Latife. Büyük bir sessizliğin ardından Mustafa Kemal sordu. Sebep? Sebep bir değil pek çok. Hangisinden başlayacağımı düşünüyorum. Sizi ileri fikirli bir insan olarak sevdim. Severek, sevinerek de evlendim sizinle. Bana karşı şefkatli idiniz. Her gittiğiniz yere beni de götürüyor, fikirlerinizi benden gizlemiyor, bir batılı erkek gibi davranıyordunuz bana. Sonra düşüncelerinizi benden gizlemeye başladınız. Çalışmalarınızdan beni uzaklaştırdınız. Çevrenizi saran bir takım arkadaşlarınızla sabahlara kadar içki içmeye, sohbetler yapmaya başladınız. Ben haremde bir cariye gibi bu köşkün içinde tek başıma kaldım. Önceleri candan bir yaver gibi hizmetinizde iken, sonra bir cariye gibi hareme itilmem elbette kadınlık gururumu incitti. Beni bu kadar hor görmeye hakkınız yoktu. Fakat buna rağmen sabrettim. Fikriye olayı bardağa taşıran damla oldu. Hem benimle evlendiniz hem de bir başka kadını seviyorsunuz. Latife susmuş, Mustafa Kemal konuşmaya başlamıştı. Seninle evlendiğimde Fikriye vardı. Evlenmekle kimi üstün tuttuğumu göstermiş oluyorum. Bu kadın bugün ölmüştür. Ölümüne gerçekten üzüldüm. Bu üzüntümün içerisinde bir dil sürçmesiyle Latife diyecek yerde Fikriye demişsem hoş görünmek gerekir. Duygularını anlıyorum. Fakat yine bir tek söz için evimizi 3 gündür cehenneme çevirişinin bir anlamı yoktur. Seni işlerimden uzak tuttuğum noktasına gelince, devlet işleri sizin işiniz değil, benim işim. Siz de benim yaverim değil, karımsınız. Elbette devlet işleri sizin uzağınızda yürütülecek. Yoksa siz bir kösem sultan olamadığınızdan mı şikayetçisiniz? Latife, kösem sultan benzetmesinden hoşlanmamıştı. Ne münasebet dedi. Ben kösem sultan değil, fakat bir başkan eşi olmak isterim. Bu da hakkımdır. İsmet Bozdağ, Atatürk ve eşi Latife Hanım, sayfa 206-208. Bunun üzerine Mustafa Kemal, Latife'ye meclise geldiği gün gazetelerde çıkan yorumları hatırlattı. Ve, demek ki ben sizi Batı ölçülerinin de ilerisinde devlet hayatına karıştırmışım, diye cevap verdi. Konuşmanın sonunda Latife yumuşamıştı. Muammer Bey, haksızsın demişti Latife'ye. Adeviye Hanım da yüreğiyle kendisine, aklıyla da Mustafa Kemal'e hak verdiğini söylemişti. Evlilikte olur bunlar diyerek Latife'yi ikna etmişlerdi. Burada geçen konuşmalar Latife'nin Fikriye olayının dışında da rahatsızlıkları olduğunu gösteriyor. Mustafa Kemal Paşa'nın değiştiğini düşünüyor ve kendisini haremde bir cariye gibi hissettiğini söylüyordu. Ertesi gün annesiyle yeniden dertleşti. Onun Mustafa Kemal Paşa'yı haklı bulmasına itirazı vardı. O, kıyamete kadar daima haklı olacak. Çünkü erkek o. Çünkü Mustafa Kemal Paşa o. Latife, Mustafa Kemal'i koca olarak şöyle tarif etti. Bir koca ki avucunda tutamazsın. Bir koca ki çizgisinde yürüyemezsin. Dünyanın gözü üstünde. Benim belimi büken de bu. Sonra da kocasının arkadaşlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Onlar kocamın boş zamanlarını haylaz çocuk gevezeliğiyle yemeseler belki bir çıkış yolu var. Okul günleri böyle geçmiş, askerlik günleri böyle geçmiş, savaş günleri yine böyle. Tiryakisi olmuş bazı arkadaşlarının. Benim erkek kardeşlerim nasıl ellerine fırsat geçti mi bisikletlerine koştularsa, kocam da bir boş zaman ele geçirdi mi arkadaşlarına koşuyor. Aralarına girmeyi düşündüm, denedim de hiç hoş karşılamadılar. Sen benim problemimi anlamadın anneciğim. Latife annesine derdinin Mustafa Kemal Paşa'nın ona Fikriye diye seslenmesinin çok ötesinde olduğunu söylüyordu. Her kadın kocasının hayatındaki kadınlarla uğraşmak zorunda kalmıştır ama kocanın vazgeçilmez erkek arkadaşları varsa ne yaparsın diyordu. İsmet Bozdağ, Atatürk ve Eşi Latife Hanım, sayfa 210-211. Latife, Nadolny ile görüşmüyor. Adeviye Hanım ile Muammer Bey ya dönmüşlerdi ya da dönmek üzereydiler. 16 Haziran 1924 günü Latife, Alman sefiri Rudolf Nadolny'nin kendisini ziyaret etmek istediğini öğrendi. Mustafa Kemal'e güven mektubu sunmaya gelen Nadolny, çok sözü edilen Latife Hanım'ı da ziyaret etmeyi gündemine almıştı. Raporunda olayı şöyle aktarıyor. Mustafa Kemal'e karısı Latife'yi ziyaret edip edemeyeceğimi sordum. O da evet dedi. Ziyaretin zamanının bana bildirileceğini ekledi. Öğleden sonra Gazi'nin karısının dişinin ağrıdığı ve bu nedenle beni kabul edemeyeceği yönünde bir haber aldım. Sonradan duydum ki kabul için bir tören kıtası talep etmiş. Bu talebi reddedilince o da beni kabul etmeyi reddetmiş. Cemil Koçak, Arşivler Açıldı Ya Belgeler, Toplumsal Tarih Dergisi, Mart 2005. Hüsrev Gerede de anılarında Nadolny'nin kabulü için Latife'nin tören kıtasını ve bandoyu hazır ettiğini ama Mustafa Kemal'in buna engel olduğunu yazıyor. Hüsrev Gerede'nin anıları, sayfa 248. Söz konusu görüşme gerçekleşmediği gibi söylentilere de neden olmuş, üzerine rapor bile tutulmuştu. Latife Fikriye'den sonra bir süre kimselerle görüşmemişti. Buhranını atlatmaya çalışıyordu. Bu yüzden Nadolny'ye söylenen diş ağrısı bahanesinin ardında bando mızıkadan çok Mustafa Kemal ile Latife'nin evlilik krizinin yattığını düşünüyorum. 26. İş Bankası. Muammer Bey ile Adeviye Hanım İzmir'e endişeli döndüler. Latife'nin evliliğinin sarsılması onları tedirgin etmişti. Kızlarını çıkan kavgada haksız bulsalar da bu kolay bir evlilik değildi. İzmir Belediye Başkanı olarak Muammer Uşakizade'nin işi başından aşkındı. Cesur ve ümit verici vaatlerle işe başlayıp yeniden basının gözdesi olmuştu. Ankara'ya gelmeden önce 2 Haziran 1924 günlü Cumhuriyet Gazetesi ile yaptığı uzun görüşmede şöyle diyordu. Şimdi yakılan, yıkılan şehrin imar ve tanzimi için muhterem İzmirlilerin davetine icabet ediyorum. Sıhhi, ticari, idari ihtiyaçları tayin ve tespit etmek ilk vazifelerimizdendir. Halkın mesuliyeti evvela sıhhatle, sonra işle kaimdir. Mesela şimdiden kışla ve müştemilatını, bütün un fabrikalarını belediyeye alıyoruz. Vakıf elinde atıl kalmış olan iki mühim su menbaını asri ihtiyaçlara göre tanzim ve isale edeceğiz. Yangın sahasını bir parka tahvil etmek üzere istimlakata hemen başlanmıştır. Tramvaylara ve itfaiye teşkilatına dair ilk hatveler atılmıştır. Telefon imtiyazımıza bir de elektrik hakkını ilave edeceğiz. İtfaiye hizmetlerinin belediyelerce yürütülmesi için 20 Mart 1924 tarihinde bir de yasa çıkartılmıştı. İzmir Şehir Müzesi'ne dönüştürülen itfaiye binasında Muammer Bey'in belediye başkanı iken yaptığı hizmet anlatılırken, Muammer Bey zamanında yangınla ilgili gerekli donanım alındı ve itfaiye kadrosu 40 kişiye yükseltildi notu düşünmüş. Yangından büyük zarar gören İzmir için itfaiye en acil görevdi. Ahenk ve Anadolu gazeteleri 20 Haziran 1924'te Muammer Bey'den "Asil belediye reisimiz halkın temennilerini dikkat ve merakla mert bir oğlu sıfatıyla ümidimizi güldürüyor" ifadesiyle söz ediliyordu. İzmir yangını sırasında kanalizasyon şebekesi bile yok olan şehri yeniden ayağa kaldırmak gerekiyordu. Can çekişen ekonomi. Türkiye Cumhuriyeti 11 sene süren bir savaşın sonunda kurulmuştu. Her şeyin yeniden inşası gerekiyordu. Dünya basını durmadan Avrupa'ya karşı mucizevi bir askeri zafer kazandılar ama ekonomiyi ne yapacaklar sorusunu soruyordu. 1923 yılın sonunda Sovyetler Birliği'nin resmi yayın organı İzvestiya gazetesi Türkiye'nin ekonomik durumunu şöyle görüyordu. 11 yıl kesintisiz savaş halinin ardından nüfusu çok azaldı. Sıtma ve frengi salgın, bir tarım ülkesi olan Türkiye sadece İstanbul'u beslemek için 36 milyon liralık buğday almak zorunda. İhracatı neredeyse sıfıra düştü. Ülkede gelişmiş tek sanayi kolu olan tütün sanayi bile can çekişiyor. Vergiler çok ağır. Bu yüzden insanlar ülke dışına kaçıyor. Bütçe açığının çok yüksek olması bekleniyor. Bir iş teklifi olarak Yeni Türkiye. The Literary Digest. 15 Aralık 1923. Ancak 36 milyon abartılı bir rakamdı. 1923 yılında 3 milyon İngiliz lirası karşılığı buğday ithal edilmişti. Johann Glasnek, adı geçen eser sayfa 43. Posledniya Novosti gazetesinin Ankara muhabiri ise savaşın ardından terhis edilen askerler başı bozuklar halinde ülkenin her yanına yayıldı. Onlar için iş de yok. Emekli edip aylık ödeyecek kadar para da yok. Batı Anadolu çölü andırıyor. İzmir'in insan kaynayan sahili şimdilerde saat 8'den sonra insansız bir karanlığa bürünüyor diye yazıyor. Yine aynı gazete, Türkler savaş sırasında fazla para basmadıklarıyla övünüyorlar. Ancak bunun tek sebebi var. Savaş boyunca tahıla ve büyükbaş hayvanlara el kondu. Nüfus karşılıksız çalıştırıldı. Şimdi Anadolu'da hiç büyükbaş hayvan kalmadı. Tarım mahvolmuş durumda. Değerlendirmesine yer veriyor. Bir iş teklifi olarak Yeni Türkiye, The Literary Digest, 15 Aralık 1923. Milli mücadele sırasında gerçekten de her hane birer kat çamaşır, çorap ve çarık vermiş, tüccarın ve halkın elindeki patiska, pamuk, kösele, çivi, semer ve bunun gibinin ve gıda malzemesinin %40'ına bedeli sonradan ödenmek üzere el konmuştu. Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni, Bilgi Yayın Evi, Ankara, 1973, sayfa 207. İzvestiya'da durum şöyle özetlenmişti. Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun sahip olmadığı iki hazineye sahip bağımsızlık ve egemenlik. Bu iki değer ancak ekonomi yeniden inşa edildiği takdirde bir mana ifade edecek. Mustafa Kemal de zaten İzmir'de toplanan İktisat Kongresi'nde hedefin ekonomik bağımsızlık olduğunu söylemişti. Mete Tunçay'a göre 1924 yılında Türkiye'deki yabancı sermaye toplamının yarıya yakını Alman, dörtte birinden çoğu Fransız, altıda biri İngiliz'di. ABD'nin payı ise %2'nin altındaydı. Mete Tunçay, adı geçen eser sayfa 206. Türkiye, kapitalist dünya ile bağlarını kopartmamak için yabancı imtiyaz sahiplerine tazminat ödüyordu. Johann Glasnek, adı geçen eser sayfa 52. Uzun süren savaş yılları Latife'nin ailesinin mali durumunu da etkilemişti. İzmir yangınında Uşakizade ailesinin 72 parça emlaki yanıp kül olmuştu. Bu emlakin çoğu yangının başladığı Ermeni mahallesinin yanı başında, yani bugünkü fuar alanındaydı. Söylediğine göre bugün Cumhuriyet Meydanı'nın yer aldığı arazi de aileye aitti. Türkiye'nin yeni lideriyle kayınpederi Muammer Bey, İzmir'de yanan arazilerin kamu yararına değerlendirilmesi için anlaştılar. Karşılığında Muammer Bey'e Türkiye'de petrol bulunursa kurulacak ilk petrol şirketinden hisse verilecek, arazi karşılığı böylece ödenecekti. Petrol bulunamadı ve sonunda devlet Muammer Bey'e borçlu kaldı. Beğenilen yerler rica üzerine verilmiş, aile de yeni Türkiye'ye feda olsun demişti. Muammer Bey, yangın yerindeki araziyi bağışlarken fuar alanı olarak kullanılacak şerhini de tapuya yazdırmıştı. Bugün fuar alanını farklı biçimlerde kullanmak isteyen belediye başkanları bu şerhle yüz yüze gelip planlarını değiştirmek zorunda kalıyorlar. Muammer Bey kızı Latife, Mustafa Kemal'le evlenirken çok bonkör davrandığını, dünya basınına dayanarak kızına 1 milyon lirayı çeyiz olarak armağan ettiğini yazmıştım. Bu para o günün 660 bin dolarına karşılık geliyordu. Mustafa Kemal evleniyor. Gelin İzmirli, zengin bir tüccarın kızı. New York Times, 30 Ocak 1923. Kemal'in zengin Türk'ün kızıyla evliliği. The Washington Post, 30 Ocak 1923. Boşandı. Time dergisi, 24 Ağustos 1925. 1924 yılı bütçesi 121 milyon liraydı. 1923 Kasım'ında kabul edilen Riyaset-i Cumhur bütçesi ise 10 milyon liraydı. Ekonomik gelişmeye ayrılan paranın 8 milyon olduğunu hatırlayınca Latife'nin çeyiz parasının yaklaşık değeri de ortaya çıkıyor. Faruk Alpkaya, adı geçen eser, sayfa 190. Anlaşılan Uşakizade ailesi bu çeyizi savaştan yeni çıkmış yoksul Türkiye'ye armağan etmişti. Latife'nin getirdiği çeyiz parası nasıl kullanıldı, hangi ihtiyaçlara ayrıldı bilemiyoruz. Ankara'nın inşası için kullanılmış olması mümkün. İzmir'in kurtuluşunun ardından yeni yönetim 1923 yılında İzmir Körfezi'nde vapur işletme imtiyazını Uşakizade Muammer Bey'e verdi. Sabri Yetkin, Dünden Bugüne, Milliyet, Ege, 9 Şubat 2004. İmtiyazın 1925'e kadar onda kaldığı anlaşılıyor. 1925 yılından sonra Körfez'de taşımacılık kamu ağırlıklı İzmir Liman ve Körfez İşleri Şirketi'ne devredilecekti. Muammer Bey de 1923 Kasım'ında 3 gemi satın aldı. Gemilere Mustafa Kemal, İzmir ve Yeni Türkiye isimlerini verdi. E.G. Mears, Modern Turkey'den aktaran Mete Tunçay, adı geçen eser, sayfa 199. Muammer Bey belediyeden aldığı yetkiyle İzmir'in hava gazıyla aydınlatılması için bir anlaşma yapmıştı. Hava gazı elektrikten daha ucuz olduğu için belediyenin kâr edeceğini düşünüyordu. Ancak farklı düşünenler vardı. Onlar da bu sözleşmenin milli elektrik şirketlerini zarara uğrattığını söylüyorlardı. Muammer Bey'in tutumu tepki topluyordu. Erkan Serçe, adı geçen eser, sayfa 176-178. Belediye meclisinde görüş ayrılıkları başladı. 15'ten fazla kadın ve çocuğun yaşamını kaybettiği bir sinema yangınının ardından Muammer Bey başkanlıktan istifa etti. Ancak belediye ile İzmir'in aydınlatılması konusundaki anlaşmazlığın da Muammer Bey'in görevden ayrılma istediğinde rol oynadığı anlaşılıyor. Muammer Bey'in Cumhuriyet sonrası belediye başkanlığı 24 Eylül 1924'te sona erdi. İş Bankası Projesi. Mustafa Kemal, Muammer Bey'e bir miktar parası olduğundan söz etmişti. Muammer Bey de bunun üzerine İngiliz kraliçesinin de ortak olmasından esinlenerek Doğu Hindistan Kumpanyası'nı örnek alan bir şirket kurulmasını önerdi. Düşündüğü Dış Ticaret Bakanlığı benzeri bir yapılanmaydı. Bu şirket yurt dışına Türk ürünleri satacaktı. Sonuçta bu fikir hayata geçmedi ama ihracatçıları destekleyen bir banka kuruldu. Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni kitabında Gazi'nin Osmanlı Bankası ile ortaklık kurarak bu bankayı az çok kontrol altına almak istediğini, Osmanlı Bankası'nın tutumundan hoşnut kalmayınca da bir milli banka kurmaya niyet ettiğini söylüyor. Doğan Avcıoğlu, Adı Geçen Eser, sayfa 247. Falih Rıfkı'nın o günlere ait bir anısı şöyle. Yabancı bankalardan biri, acaba sizdeki 100 bin liramızla bankanıza ortak olamaz mıyız sualine, Türklerin bu işle uğraşması yersiz gibi bir cevap verince Mustafa Kemal 100 bin lirayı hemen bankadan çeker. Çuval içinde Kasaboğlu çarşısında bir dükkana koyar ve önüne bir de nöbetçi diker. Şimdi sermayeleri 100 milyonları aşan resmi ve hususi bankaların temeli budur. Mahsar Leventoğlu, Atatürk'ün Vasiyeti, Leventoğlu Yayın Evi, İstanbul 1968, sayfa 16, aktaran Doğan Avcıoğlu, Adı Geçen Eser, sayfa 247.